Ayrım 44.
Jeanlin ışıkla geri gelince Etienne onu inceden inceye sorguya çekti. Çünkü çocuk büyüklerin geçemeyeceği en ince yarıklara kadar madenin her yanını karış karış araştırmıştı. Yeniden yola koyuldular. Yıkıntı haline dönüşen bu galeriler labirentinde aşağı yukarı 1 kilometre kadar sürüklediler cesedi. Sonunda tavan alçaldı, çatlak direklerin tuttuğu kayşalı bir kayanın altındaydılar. Diz çökmek zorunda kalmışlardı. Küçük askeri tabut yerine upuzun bir çeşit kasanın içine yatırdılar. Tüfeğini yanına uzattılar, sonra da tekmeleyerek kendileri de altında kalma pahasına yarı kırık dirsekleri büsbütün çökerttiler. Kaya hemen yarıldı. Dizlerinin ve dirseklerinin üzerinde sürünerek kaçacak zamanı ancak buldular. Olup bitenleri merak eden Etienne geri dönüp baktığında tavanın çöküşü sürüyor, korkunç ağırlığı altında cesedi ağır ağır eziyordu. Az sonra toprağın yoğun kitlesinden başka hiçbir şey kalmadı. Evine bu eşkıya inine dönen Jeanlin yorgunluktan bitkin bir halde kendini samanların üzerine atarak ''Adam sen de küçükler varsın beni beklesinler. Şurada şöyle bir saat kestireyim.'' Etienne bir parmak kalan mumu söndürmüştü. Onun da yorgunluktan iflahı kesilmişti ama uykusu yoktu. Acı veren karabasan gibi düşünceler balyoz gibi beynini dövüyordu. Sonunda yanıt veremediği, beynini bir kurt gibi kemiren, kendisini bitkin bırakan tek bir soru kalmıştı ortada. Bıçağı gırtlağına dayadığı halde neden şavali vurmamıştı? Neden bu yumurcak adını bile bilmediği bir askeri gık demeden boğazlamıştı? İşte bu öldürme yürekliliği, öldürme hakkı bütün devrimci inançlarını allak bullak ediyordu. Acaba bütün bunlar korkaklığından mı ileri geliyordu? Oğlan samanların içinde horlamaya başlamıştı bile. İşlediği cinayetin esrikliğine tutulmuş sarhoş bir adam gibi horluyordu hem de. İğrenen, sinirlenen Etienne onun oracıkta bulunduğunu bilmekten, horultusunu işitmekten rahatsız oluyordu. Genç adam birden ürperdi. Yüzünden bir korku yeli geçmişti. Hafif bir hışırtı, toprağın derinliklerinden çıkarmışa benzeyen bir hıçkırık. Orada yanında tüfeğiyle birlikte kayaların altında yatan o küçük asker gözünün önüne gelince sırtını buz gibi bir ürperti kapladı. Saçları diken diken oldu. Aptalca bir şeydi bu. Bütün maden seslerle doluyordu. Mumu yeniden yakmak zorunda kaldı. O solgun ışıkta galerilerin ıssızlığını görünce yatışabildi. Etienne gözlerini yanmakta olan fitile dikip hep aynı kavgayla içi içini yiyerek bir çeyrek saat daha düşündü durdu. Derken bir cızırtı oldu, fitil erimiş mumun içine batmıştı. Az sonra her şey yeniden zifiri karanlıklara gömüldü. Genç adam yeniden ürpermeye başlamıştı. Bu kadar yüksek sesle horlamasına engel olmak amacıyla neredeyse Jeanlin'i tokatlayacaktı. Oğlanın hemen yanı başında oluşu onu öyle dayanılmaz bir hale sokmuştu ki açık havaya çıkma gereksinimiyle yerinden fırladı. Arkasından soluk soluğa gelen bir gölgenin sesini işitmişçesine galerileri ve havalandırma bacasını koşarak geçti. Yukarıda Requalart ocağının yakıntıları arasında Etienne rahat bir soluk alabildi. Madem ki öldürme yürekliliğini gösteremiyordu, kendisinin ölmesi gerekecekti. Daha önce de kafasından geçirdiği bu ölüm düşüncesi yeniden canlanıp son bir umut gibi kafasına yerleşiyordu. Yiğitçe ölmek, devrim uğruna ölmek her şeyi sona erdirecek, hesabı iyi ya da kötü kapatacak, daha fazla düşünmesi engel olacaktı. Arkadaşları Borinajlılara saldırırsa kendisi en ön safta bulunacaktı. Böylece belki talih yüzüne güler de bir kurşun yerdi. Kararlı adımlarla Varrox'a dönüp oralarda dolanmaya başladı. Saat 2'yi çalıyordu. Ocağı koruyan karakolun yerleştiği maden çavuşları odasından bağırtılar geliyordu. Nöbetçinin ortadan yok oluşu karakolu birbirine katmıştı. Koşup yüzbaşıya haber vermişler. Nöbet yerini ve çevresini inceden inceye gözden geçirdikten sonra erin kaçtığı sonucuna varmışlardı. Karanlıklara siperlenip çevreyi gözetleyen Etienne, küçük askerin sözünü ettiği o cumhuriyetçi yüzbaşıyı anımsıyordu. Kim bilir, belki de onu haktan yana çevirebilirdi. Birlik tüfeklerin namlusunu yere çevirdi mi burjuvalar mahvoldu demekti. Bunun üzerine yeni bir düşe daldı. Artık ölümü aklının ucundan bile geçirmezdi. Hala olabilir bir yenginin umuduyla coşkuluydu. Buzların çözülüşünün yarattığı çisenti omuzlarında, ayakları çamuklar içinde saatlerce bekledi durdu. Etienne saat 5'e kadar Bruyenlerin yolunu gözledi. Sonra işletmenin büyük bir kurnazlıkla Belçikalı işçileri Varrox'ta yatırdığını fark etti. İniş başlamıştı. De Saint-Quarante mahallesinden birkaç işçi direniş gözcülüğünü üstlenmişti. Gidip arkadaşlarına haber verip vermemekte kararsızdılar. Etienne yanlarına varıp oynanan oyunu onlara anlattı. Berikeler koşarak giderken kendisi de Curuf yığınının ardında kanalda gemilerin yedekte çekildiği dar yolda bekledi. Saat 6'yı çaldı. Toprak renkli gök hafifçe ağarıp da ortalık kızılımtırak bir şafakla aydınlanırken cübbesini sıska bacaklarının yukarısına doğru çeken rahip Ranvier bir keçi yolundan çıkıverdi. Her pazartesi maden ocağının öbür yakasındaki bir manastırda sabah duasına giderdi. O alev alev yanan gözleriyle genç adamı süzdükten sonra gür bir sesle "Günaydın dostum" diye bağırdı. Ama Etienne karşılık vermedi. İleride Varrox Kulesi'nin ayakları arasında bir kadın görmüştü. Bunun Catherine olduğunu sanıp kaygıyla o yana koşmaya başladı. Catherine gece yarısından beri buzları eriyen yollarda sürtüp duruyordu. Eve dönen ve onu yatakta bulan Şaval bir tokatta ayağa kaldırmıştı kızı. Pencereden uçmak istemiyorsa hemen kapının yolunu tutmasını söylemişti avazı çıktığı kadar bağırarak. Beriki de yediği tekmelerden morarmış bacaklarına yalap şap bir şeyler geçirerek yarı çıplak bir halde son bir şamarla dışarı itilerek aşağı inmek zorunda kalmıştı. Bu kabaca ayrılma onu serseme çevirmişti. Yol kıyısındaki bir kilometre taşına oturmuş, Şaval'in kendisini geri çağırmasını bekleyerek gözlerini eve dikmişti. Çünkü olacak şey değildi bu. Mutlaka kendisini gözetliyordu. Öyle sokak ortasında, kimsiz kimsesiz bir durumda yüzüstü bırakılmış, tir tir titrer bir durumda görünce seslenip yukarı çağıracaktı kuşkusuz. Ancak sokağa atılmış köpek kıpırtısızlığıyla soğuktan buz kesilerek 2 saat bekledikten sonra kararını verdi. Monsieur'den çıktı, geri döndü ama ne kaldırımdan seslenmeyi ne de kapıyı çalmayı göze alamadı. En sonunda işçi mahallesine anasının babasının yanına dönme düşüncesiyle sokağa çıkıp ana yola saptı. Ama evin önüne gelince öyle bir utanç duydu ki sımsıkı örtülü panjurların ardındaki ağır uykuya karşın komşulardan bir gören olur korkusuyla bahçeler boyunca gerisin geri koşmaya başladı. Ondan sonra da artık serseriler gibi dolaşmaya başladı. En küçük bir gürültüde yüreği ağzına geliyor, sokak kızı gibi yakalanıp aylardan beri dehşeti karabasan gibi içinden çıkmayan marşinisteki o genel eve götürülme korkusuyla soğuk terler döküyor, eli ayağı titriyordu. 2 kez yolu Varrox'a dayandı. Karakoldan gelen bağırışmalardan korktu. İzlenip izlenmediğini anlamak için arkasına baka baka soluk soluğa koşarak oradan uzaklaştı. Requalart yolu her zaman sarhoş erkek doluydu ama birkaç saat önce yanından uzaklaştırdığı adama rastlama umuduyla dönüp dolaşıp hep oraya geliyordu. Şaval o sabah madene inecekti. Onunla konuşmanın hiçbir işe yaramayacağını bilmesine karşın bu düşünce Catherine'i madene sürükledi. Aralarında artık her şey bitmişti. Jambart'ta çalışma durmuştu. Şaval onun yüzünden kötü duruma düşmekten korktuğu için Varrox'a gelirse gırtlaklayacağını söyleyerek kıza gözdağı vermişti. İyi ama ne yapabilirdi ki? Başka yere gidip açlıktan geberecek miydi? Dayak zoruyla önüne gelen erkeğe teslim mi olacaktı? Bacakları yorgunluktan bitmiş, beline kadar çamurlara bulanmıştı. Tekerlek izlerinde sendeliyor, adeta ölüsünü sürüklüyordu. Eriyen karlar şimdi çamur dereleri halinde yollardan akıyor, biriki de oturacak bir taş aramaya bile cesaret edemeden habire yürüyor, bu çamur deryasının içinde boğuluyordu. Gün doğdu. Catherine sakına sakına cüruf yığınının köşesini kıvrılan şavali sırtından tanımıştı. Tam o anda da yedek kaballama direklerinin altında gizledikleri kovuktan burunlarını uzatan Lady ile Bebert gözüne ilişti. Janlin kendisini beklemelerini buyurduğuna göre kalkıp evlerine dönmeye cesaret edemeden geceyi gözetleyerek orada geçirmişlerdi. Beriki Requalart'ta cinayet sarhoşluğuyla sızmış horlarken iki çocuk da ısınmak için birbirlerine sarılmışlardı. Rüzgar meşe ve kestane ağacından kesilmiş direkler arasında hışımla esiyordu. Çocuklar da yüzüstü bırakılmış bir oduncu küfesindeymişçesine büzülmüşlerdi. Dayak yiyen Lady, o küçük kadın acılarını yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemiyor. Bebert de komutanın yüzünü şişiren şamarlarından yakınma yürekliliğini gösteremiyordu. Ama canım, o da artık iyice ileri gitmişti. Kendilerini en çılgın hırsızlıklarda tehlikeye itiyor, sonra da aslan payını kendisi alıyordu. İkisinin de yüreği baş kaldırma duygusuyla doluydu. Sonunda kendilerini hep korkuttuğu o görünmez tokadı yemeği göze alarak Janlin'in yasaklamasına karşın öpüşmüşlerdi. Baktılar ki tokat mokat geldiği yok. Bu okşayışa nicedir karşı koydukları o derin sevgilerini, yüreklerindeki bütün ezikliği ve sevgiyi de katarak artık başka hiçbir şey düşünmeden usul usul öpüşmeyi sürdürdüler. Bütün gece işte böyle ısındılar. Kimsenin bilmediği bu kovukta öylesine mutluydular ki gözleme yiyip şarap içtikleri San Barba yortusunda bile bundan daha fazla mutlu olduklarını anımsamıyorlardı. Tiz bir boru sesi Catherine'i iliklerine kadar ürpertti. Ayaklarının ucunda yükseldi. Varrox karakolundaki askerlerin silah başı yaptıklarını gördü. Etyen koşarak geliyordu. Bebert'le Lady bir sıçrayışta gizlendikleri kovuktan dışarı fırlamışlardı. Ve ötede gittikçe yükselen gün ışığında öfkeyle ellerini kollarını sallayan kadınlı erkekli bir kalabalık işçi mahallesinden aşağı iniyordu. Varrox'taki bütün kapılar kapatılmıştı. 60 er tüfekleri ayaklarının dibinde açık tutulan bir tek kapının maden çavuşlarının odasıyla soyunma odasının açıldığı daracık bir merdivenden kayıt kabul odasına inen kapının önünü tutmuşlardı. Yüzbaşı geriden saldırıya uğramasınlar diye adamlarını iki sıra halinde tuğla duvarın önüne dizmişti. İşçi mahallesinden inen madenci kalabalığı önceleri uzakta durdu. En fazla 30 kişi kadardılar. Hep bir ağızdan öfkeli ve anlaşılmaz bir şeyler bağırıp duruyorlardı. Çabucak bağladığı bir mendilin altında saçı başı karmakarışık ve kucağında uyuyan Estelle ilk gelenlerden olan Mahot kadın ateşli bir sesle yineleyip duruyordu. Sakın kimseyi sokmayın, kimseyi de dışarı salmayın, hepsini içeride kıstırmalıyız. Maho onu oyalarken Moke baba da Requalart'tan çıka geldi. Geçmesine engel olmak istediler ama yaşlı adam direndi. Atlıların acıktığını ve devrime falan kulak asmadıklarını söyledi. Zaten aşağıda atlardan biri ölmüştü. Yukarı çıkarmak için onu bekliyorlardı. Etyen yaşlı at bakıcısını arkadaşlarının arasından geçirdi. Askerler de kuyuya inmesine izin verdiler. Bir çeyrek saat sonra grevcilerin kalabalığı gittikçe büyüyüp de korkutucu bir hal almaya başlayınca zemin kattaki geniş kapı açıldı, hayvanın ölüsünü taşıyan adamlar göründü. Hala taşındığı ağın içinde duran ve içler acısı bir çıkına benzeyen leşi götürüp erimiş karların oluşturduğu su birikintilerinin ortasına bıraktılar. Heyecan öylesine büyüktü ki adamların geri dönüp yeniden kapının önünü barikatlandırmalarına engel olamadılar. Hepsi yana bükülüp öylece kalmış başından atı tanımışlardı. Kulaktan kulağa bir fısıltı yayıldı. Trompet değil mi bu? Trompet ya. Gerçekten de trompetti bu. Aşağı indiğinden beri oraya bir türlü alışamamıştı. Durmadan gün ışığını ararmış gibi hep neşesizdi. İşten zevk almıyordu. Madenin en gedikli atı olan Batil, ocakta 10 yıllık çalışmanın verdiği boyun eğmeye, ona da bir parça uysallık aşılayabilmek için yanından geçerken dostça sürtünüyor, boynunu ısırıyorsa da boşuna, olumlu bir sonuç elde edemiyordu. Tam tersine bu okşayışlar yüreğine çöken üzüntüyü arttırıyor. Zifiri karanlıklarda ömrünü tüketmiş arkadaşlarının yaptığı itiraflar tüylerini diken diken ediyordu. Ve bu iki hayvan her karşılaşıp kişneyişlerinde yaşlısı geçmişi anımsayamadığı, genci ise bir türlü unutamadığı için yakınırcasına bir halleri vardı. Ahırda yemlikleri yan yanaydı. Başları önlerinde birbirlerinin burunlarını üfleyerek o bitmez tükenmez gün ışığı düşlerini, uçsuz bucaksız yemyeşil çayırları, bembeyaz yolları, sapsarı ekinleri birbirlerine anlatarak yaşıyorlardı. Sonra günün birinde ter içinde kalan Trompet yattığı yerde can çekişirken Batil hıçkırıklara benzeyen kısa kesik soluklarla onu koklamıştı. Hayvan arkadaşının gittikçe soğuduğunu hissediyordu. Gökten düşen ve kendisine açık havada geçen gençliğini anımsatan taptaze güzelim kokularla dolu bu dostluğu can yoldaşını son neşe kırıntısını da alıp götürüyordu maden ocağı. Trompetin artık kımıldamadığını görünce korkuyla kişnemiş ve yularını koparmıştı. Hem zaten Mokve bir haftadan beri işçi başını uyarıyordu. Doğrusu ya, tam da hasta bir ata bakılacak zamandı. Üstelik de yönetici beyler atların yerini değiştirmekten pek hoşlanmıyorlardı. Oysa şimdi her şeye karşın hayvanın yukarı çıkarılması gerekiyordu. Bir gün önce yaşlı at bakıcısı yanına iki kişi alarak tam iki saat uğraşmış, atı sımsıkı bağlamıştı. Trompeti kuyunun başına götürmek için de Batil'i koşmuşlardı. Yaşlı beygir ölü arkadaşını ağır ağır öyle dar bir galeride sürüklüyordu ki zaman zaman onun derilerini soyma pahasına hızla asılmak zorunda kalıyordu. Yorgunluktan bitkin bir halde kesip biçecek adamın beklediği bu et kütlesinin uzun sürüklenişini dinlenerek başını sallıyordu. Yükleme yerinde koşumları çözüldüğü zaman kederli bir bakışla çıkış hazırlıklarını, ölü atın çamur kuyusunun üstündeki kalaslar üzerine yatırılışını, içine konduğu ağır asansör kafeslerinden birinin altına tutturuluşunu seyretti. En sonunda yükleyiciler hayvan geliyor diye işaret verdiler. Batil başını kaldırdı. Önce yavaş yavaş yükselen, sonra bir daha dönmemescesine o karanlık delikte yitip giden arkadaşına baktı. Boynu havada kalmıştı. Belki de o karışık hayvan belleği yeryüzündeki şeyleri anımsıyordu. Ama her şey bitmişti. Arkadaşı artık hiçbir şey göremeyecekti. Kendisi de yukarı çıkacağı gün işte böyle içler acısı bir et yığını gibi sımsıkı bağlanacaktı. Ayakları titremeye başladı. Ta uzaklardaki kırlardan gelen temiz hava onu boğuyordu. Ve ağır, hantal bir yürüyüşle ahıra döndüğünde sarhoş gibiydi. Yukarıda maden ocağının avlusunda kömür işçileri Trompet'in ölüsü karşısında üzüntülü, kaygılı duruyorlardı. Kadının biri alçak sesle, "İnsanlar gene de istedikleri zaman inerler madene," dedi. Ama o sırada işçi mahallesinden yeni bir dalga gelmişti. Peşinde karısıyla botelop olduğu halde en önde yürüyen Lavak avazı çıktığı kadar bağırıyordu. "Kahrolsun Broinler, ocağımıza yabancıları sokmayacağız. Kahrolsunlar, kahrolsunlar." Hepsi birden saldırıyordu. Etyen onları durdurmak zorunda kaldı. Yüzbaşıya yaklaştı. İnce, uzun boylu, 28 yaşlarında, yüzünde üzgün ama kararlı bir ifade olan genç bir adamdı bu. Etyen ona durumu anlattı. Sözlerinin etkisini gözleyerek onu kendilerinden yana çekmeye çalıştı. Yararsız bir kıyım tehlikesini göze almanın ne gereği vardı? Hak ve adalet maden işçilerinden yana değil miydi? Şunun şurasında hepsi kardeştiler. Anlaşmaları gerekirdi. Cumhuriyet sözcüğünü işitince yüzbaşı sinirli bir el hareketi yapmıştı. Askerce bir sertliği koruyordu hala. Birden hışımla "Geri çekilin, kuvvet kullanmak zorunda bırakmayın beni," dedi. et yiyen tam 3 kez denedi bu işi. Arkasında arkadaşlar homurdanıyordu. Ortalıkta Bay Hanabu'nun madende olduğu söylentileri dolaşıyordu. İşçiler kömürü kendi elleriyle çıkarmasını becerip beceremeyeceğini anlamak için müdürü boynundan iple aşağı indirmekten söz ediyorlardı. Ama bu söylenti asılsızdı. Madende Negrel'le Dansert vardı yalnızca. Onlar da bir ara kayıt kabul odasının penceresinde görüldüler. İşçi paşı Pioren kadınla yakalandığından beri eski çalımını yitirdiğinden biraz geride duruyordu. Oysa mühendis küçük gözlerini yiğitçe işçi kalabalığının üzerinde gezdiriyor, insanları ve nesneleri kucaklayan alaycı bir hörgörüyle gülümsüyordu. Onlar görünür görünmez işçiler yuhalamaya başladılar. Berikiler hemen geri çekildiler. Onların yerine Suvari'nin sarışın başı gözüktü. O sırada görevdeydi. Grevden bu yana bir gün bile makinesinin başından ayrılmamıştı. Soluk mavi gözlerinin derinlerinde parlarmışçasına benzeyen çelik çivi gibi bir saplantının yavaş yavaş tutsağı olmuştu. Artık hiç konuşmuyordu. Yüzbaşı daha yüksek sesle "Geri çekilin!" diye yeniledi. "Dinleyecek hiçbir şeyim yok. Madeni koruma komutu aldım, koruyacağım. Sakın adamlarımın üzerine gelmeye kalkmayın, yoksa hepinizi geri püskürtmesini bilirim." Sesinin kararlılığına karşın gittikçe kabaran işçi kalabalığı karşısında duyduğu kaygıyla beti benzi uçmuştu. Öğleyin nöbet değiştirecekti ama o zamana kadar dayanamamaktan korktuğundan takviye istemek üzere madendeki katarcı olanlardan birini Montsö'ye göndermişti. Bağırıp çağırarak karşıladılar onun sözlerini. "Kahrolsun yabancı işçiler, kahrolsun Broin'ler, kendi ocağımızın efendisi olmak istiyoruz." Etienne büyük bir üzüntüyle geriledi. Artık her şey bitmişti. Dövüşüp ölmekten başka çare kalmamıştı. Arkadaşlarına engel olmaktan vazgeçti, kalabalık küçük birliğin yanına dayandı. Sayıları 400 kişi kadardı. Komşu mahallelerde boşalıyor, işçiler koşar adım geliyorlardı. Hep bir ağızdan aynı çığlığı koparıyorlardı. Maho ile Lavak askerlere öfkeyle "Çekip gidin buradan!" dediler. "Sizinle bir alıp veremediğimiz yok bizim. Çekip gidin buradan!" Ardından da Maho kadın "Sizin üstünüze vazife değil bu!" diye atıldı. "Bırakın kendi işimizi kendimiz görelim." Hemen onun arkasında duran Lavak kadın da daha sert bir sesle "Geçmek için sizi mi yiyelim yani?" diye ekledi. "Çekip gidin diye rica ediyoruz size." Hatta Bebert'le birlikte kalabalığın en yoğun olduğu yere kadar sokulan Lady'nin incecik sesi "Vay dangalaklar sürüsü vay!" diye bağırdı.